Önceki paylaşımlardan bu yana, Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle sağladığı temel kurtuluşun yanı sıra, bizleri 5 farklı alanda daha kurtardığını incelemekteyiz. Geçen paylaşımımızda bunların 5.'si olan dünyadan kurtarılmayı incelemeye başladık. Rab bu konu üzerinde tahminimden daha fazla zaman harcamamı istiyor gibi görünüyor. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri de, dünya ile Tanrı'nın halkı arasına belirleyici bir çizgi çekmektir. Bu amaçla Tanrı'nın ruhu ile dünyanın ruhu arasındaki farkı açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Tanrı'nın halkının içindeki Tanrı'nın ruhunun dünyanın ruhundan daha güçlü olduğunu vurgulamak istiyorum. Yenilmemiz gerekmiyor. Zaferin kaynağı içimizdedir. Şimdi 1. Yuhanna 4:4-6'yı inceleyeceğiz. Yuhanna'nın ana konularından birinin Tanrı'nın halkı ile dünya arasındaki ayrılık olduğunu daha önce belirtmiştim. Aslında bu ayrılık yeni antlaşmanın temel konularından biridir ve gördüğüm kadarıyla günümüzün vaizleri tarafından yeterince ele alınmamaktadır. Pentekostçu topluluklar arasındaki geçmiş deneyimlerim için onlara gerçekten minnettarım. Mesih'teki kurtuluşuma onların arasındayken kavuştum. Pentekostçu olmanın ne olduğunu iyi biliyorum. Kendine özgü kurallarını ve yönergelerini biliyorum. Dünyasal şeylerle ilgili kendi tanımlamalarımız vardır. O zamanlar uygun renkte çorap giymemek ya da makyaj yapmak gibi şeyler de bu tanımlamaların arasındaydı. Ancak bu tür yaklaşımların birçok insanın dünya ve kilise arasındaki ayrıma dair kutsal kitap öğretisine karşı çıkmalarına neden olduğunu düşünüyorum. Zira dünyasal şeylerle ilgili kişinin yüreğinin hiç göz önüne alınmadığı çok yapay tanımlamalar getirilmişti. Bu paylaşımda dünyasal olanla Tanrı'dan olan arasında kutsal kitap ayetlerine dayalı bir sınır çizgisi belirlemeye çalışacağım. 1. Yuhanna 4:4'ten itibaren okumaya başlıyorum. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Bağlama göre Mesih karşıtı ruh tarafından harekete geçirilen kişiler. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Dünya bizi yoğun bir ilgiyle dinlediğinde dikkatli olmalıyız. Çünkü dünya sadece dünyanın ruhundan kaynaklanan şeyleri işitir. Günümüzde Amerikalıların bu gerçeğin farkında olmadıkları kanısındayım. Dünya ile dostluk kurmaya o kadar alıştık ki bunda herhangi bir kötülük olabileceğini düşünmüyoruz. Yakup 4:4 ayetinde dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bildirir. 1. Yuhanna 4:6'da şöyle der. Biz ise Tanrı'danız ve Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan bizi dinlemez. Eğer herkes bizi dinlemiyorsa bu konuda kaygılanmayalım. Çünkü bizi dinlememelerinin nedeni Tanrı'dan olmayışlarıdır. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Gerçeğin ruhu kutsal ruhtur. Yalan ruhu ise dünyanın ruhunun tanımlamalarından biridir. 1. Yuhanna 4:5-6 ayetleri bu sınır belirlemesinin merkezinde yer alır. Yani Tanrı'nın ruhu gerçeğin ruhudur. Dünyanın ruhu ise yalan ruhudur. Yalan da gerçekten uzaklaşmaktır. 1. Korintliler 2. bölümü daha önce ele almıştık ama 12-15. ayetleri tekrarlamakta yarar var. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruha uyanlara ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. Aslında çevirideki yargı yürütmek ifadesini pek beğenmiyorum. Kutsal kitabın bir başka çevirisinde değerlendirmek, kıymet biçmek anlamına gelen başka bir sözcük kullanılmıştır. Şimdi Rabbin yanında olan ve gerçekten büyük bir Tanrı adamı olduğunu düşündüğüm biriyle yıllar önceki ilk tanışmamı anımsıyorum. Kendisi Stockholm'daki Philadelphia Kilisesi önderlerinden Levit Petros'tu. Anlaşılması mümkün olmayan bir insandı. Kişiler hakkında değerlendirme yapmaya alışığım. Açıkçası çok lütufkardı. Onun bir Tanrı adamı olduğunu biliyordum ama kendisini bir türlü çözemedim. Bu ayette bildirilen ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir ama kimse onun hakkında yargı yürütemez gerçeğiyle ilk kez o zaman yüzleştim. Çünkü onda bir türlü çözemediğim bir şeyler vardı. Şöyle açıklayayım. İçinde bulunduğumuz gerçeğe ait olan alan bir maden ocağına benzer. Bir kez içine girdiğinizde elde edebileceğiniz madenler sınırsızdır. Ben de bu madenin içinde ilerlemeye çalışıyorum. Ama zaman zaman küçük bir cevher beni engelliyor. Bu iki ruhun arasındaki ikinci fark şudur. Tanrı'nın ruhu Tanrı'dan olanları bildirir. Tanrı'dan olanları yalnızca O açıklayabilir. Oysa bu dünyanın ruhu ya da bu dünyanın ruhunun denetiminde olan kişi Tanrı'dan olanları anlayamaz ve saçma bulur. Aradaki üçüncü önemli fark için Yuhanna 16, 13-14'ü inceleyeceğiz. İsa Mesih burada gerçeğin ruhu hakkında konuşuyor. 13. ayette şöyle diyor. Ne var ki O, yani gerçeğin ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek. Ardından 14. ayette şöyle bildiriyor. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Bu ayette gerçeğin ruhunun Tanrı'dan olanı açıklayıcı hizmetinin vurgulandığına dikkatinizi çekerim. Yani gerçeğin ruhu babaya ve oğula ait olanları alıp bizlere bildirir. O Tanrı'nın ambarının gözeticisidir. Ambarın anahtarı ondadır. Bu arada 14. ayetin başındaki "O beni yüceltecek" ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Kutsal ruhun en önemli görevinin İsa Mesih'i yüceltmek olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir şeyin gerçekten kutsal ruhtan olup olmadığını İsa Mesih'i yüceltip yüceltmediğini inceleyerek anlayabiliriz. Şöyle ki, eğer bir kişiye, bir kuruluşa, bir hizmete ya da gerçeğin bir alanına dikkat çekiyor fakat İsa Mesih'i yüceltmiyorsa, o zaman muhtemelen kutsal ruhtan olan şeylere sahip değildir. Yaklaşık 3 yıl önce kilisemizde harika bir tapınma gerçekleşti. Bu, sürekli yaşanan bir durum değildi. Her şey başından sonuna dek mükemmeldi. Daha sonra tapınma önderine şöyle dedim. Böylesine harika bir tapınma gerçekleştirmemizin nedenini biliyor musun? Çünkü ana konusu başından sonuna dek İsa Mesih'ti. Kutsal ruh İsa Mesih'i yüceltmekten hoşnut olur. Eğer yaşamınızda Tanrı'nın ruhunun işleyişini arzu ettiğiniz ölçüde göremiyorsanız, kendinizi İsa Mesih'i yüceltmeye adayın ve onun yaşamınızda neler gerçekleştireceğine tanık olun. Öte yandan bunun tam tersi bir durum, dünyanın ruhu için geçerlidir. Dünyanın ruhu Mesih'e değil, insana odaklanır, insan merkezlidir. Zaman içinde ortaya çıkmış olan bir inanç biçimine sahiptir ki, buna hümanizm adı verilir. Hümanizm tümüyle insana odaklanmıştır. Şimdi ele alacağım bu konuda fazla derine inmemeye çalışacağım. Mesih karşıtı olanın bir adı olduğunu ve bir sayıyla da simgelendiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu konuya girmeyeceğiz çünkü eğer girersek içinden çıkamayız. Kutsal kitapta bu sayısal simgenin bir insanın sayısı ya da insan sayısı olduğu bildirilir. Ben şahsen hümanizmin Mesih karşıtını harekete geçirecek bir inanç biçimi olduğuna inanıyorum. Aslında bunu gerçekleştirmek için hazırlanıyor bile. Görüldüğü gibi aradaki temel farklılıklardan biri daha bu alanda karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın ruhu İsa Mesih'e odaklanmıştır ve onu yüceltir. Bu dünyanın ruhu ise insana odaklanır, insanı yüceltir, insanın neler yapabileceği ve neler yapacağından söz eder. Ortaya koyduğu inanç biçimi ise hümanizmdir. Hümanizmin Hristiyanlardan nefret ettiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gerçeğin farkında mıydınız? Farkında olsanız çok iyi olur. Oysa teorik açıdan ele alındığında hümanizmin bizlere yani Mesih imanlılarına diğer birçok insan topluluklarından biri olarak hoşgörüyle yaklaşması beklenir. Ama gerçekte böyle değildir. Hümanistler bizim amansız düşmanlarımızdır. Ellerinden gelse bize neler yapabileceklerini tahmin edemezsiniz. Tüm bunların arka planında ise Tanrı'nın ruhuna tamamen karşıt olan dünyanın ruhu vardır. Üçüncü ve kanımca çok önemli bir diğer fark ise kutsal ruhun sonsuza odaklanmış olduğu gerçeğidir. Kısa bir süreliğine 2. Korintlilere geri dönelim. Kutsal kitap çalışması sırasında bu kısım üzerinde durmanızı öneriyorum. Genellikle herkes kutsal kitap çalışmalarında 1. Korintliler kısmını tercih eder. Çünkü o kısımda kutsal ruhun armağanlarından ve benzeri konulardan söz edilir. 2. Korintlilerde ise acı ve sıkıntı çekilmesi, kişinin kendini alçaltması gibi konulara yer verildiği için genellikle atlanır. Bu konuları ele almayı kim ister? 2. Korintliler 3.18'i okuyorum. Biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Son derece çarpıcı bir bildiri. Bakmakta olduğumuz söz olan Rabbin yüceliğidir. Bizler Rabbin yüceliğine bakarken Kutsal Ruh bizleri yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştirir. Ancak bizler onun yüceliğine bakmayı sürdürmezsek Kutsal Ruh'un üzerinde etkin olacağı hiçbir şey kalmaz. Kutsal Ruh etkinliğini bizler Rabbin yüceliğine bakmayı sürdürdükçe gösterir. Şimdi bir sonraki bölümün sonunu 4:17-18'i okuyalım. Hafif ve geçici sıkıntılarımız. Biraz durup Pavlus'un nelere katlandığını düşünelim. Bir kez taşlandı, 3 kez deniz kazası geçirdi, birçok kereler sopayla da öldü, 5 kez Yahudilerden 39 kırbaç yedi, aç ve susuz, üzerinde giysileri olmadan soğukta 1 gün ve gece geçirdi. Ve bütün bunlardan hafif ve geçici sıkıntılar olarak söz ediyor. Peki sizler neden yakınıyorsunuz? Devam edelim. Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Hafif ve geçici sıkıntılarımız sonsuz bir değere sahiptir. Ancak doğru yöne bakmamız koşuluyla, eğer gözlerimizi başka bir yöne çevirirsek sağladığı yararı da yitiririz. Sıkıntılarımız devam eder ancak yararı yitiririz. Bir sonraki ayeti okuyorum. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Görünmeyene nasıl bakabiliriz? Tabii ki imanla, söz olan Rabbin yüceliğini görerek. Böylelikle görünmeyenler bizlere açıklanır. Pavlus ardından şöyle bildirir. Görünenler geçicidir. Görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır. Yani arada bir fark vardır. Görünenler, 5 duyumuzla ve zihinsel süreçlerle algıladıklarımız bu dünyaya ait olan şeylerdir ve geçicidir, kalıcı değildir. Oysa gözle görünmeyenler ruhsaldır ve sonsuza dek kalıcıdır. Buysa doğal düşünce tarzımızın tamamen tersidir. Doğal düşünceye göre bu kürsünün, bu binanın ya da benzeri şeylerin kalıcı ve gerçek olduğunu düşünürüz. Öte yandan ruhsal olanların biraz belirsiz, biraz göksel, kavraması biraz güç olduğunu düşünürüz. Onlar kısmen gerçekmiş gibi düşünürüz. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Duygularımızla algıladığımız ya da kavradığımız şeyler kalıcı değil, geçicidir. Ruhsal aleme ait olanlarsa gerçektir ve sonsuza dek kalıcıdır. Biz de onları duyularımızla değil, yalnızca imanla kavrayabiliriz. 2. Korintliler 5:7'de Pavlus şöyle der. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Duyularımıza değil, imanımız sayesinde bize açıklanan Tanrı sözüne dayanarak yaşıyoruz. Dünyanın ruhu ise bunun tam tersidir. Geçici olana odaklanır, maddeye odaklanır, duyulara ve duygulara odaklanır. Eğer bizi etkilemesine izin verirsek, duyularımızın esiri oluruz. O takdirde sadece görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, işitebildiğimiz, kokusunu ve tadını alabildiğimiz şeylere inanırız. Bu bir tutsaklıktır. Rut'la birlikte şifa hizmet verdiğimiz yerlerde kendisi için dua etmemizi isteyen var mı diye sorduğumuzda insanların en az %60'ı dua etmemizi ister. Bu kişilerin çoğunluğu ruhla dolu olan Mesih imanlılarıdır. Kök salmış sorunlardan biri de kişilerin imanla değil gözle görerek yürümeleridir. Duyular alemine hapsolmuşlardır. Bu alemde ise kurtarış yoktur, yardım eden yoktur. Açıkça konuşmak gerekirse her birimiz ev, mobilya, araba, elektronik gereçler, para ve gıda malzemeleri gibi maddesel olan şeylerle son derece ilgiliyiz. Bunlara sahip olmak elbette günah değildir. Ancak zihnimizi bunlarla meşgul etmek ve bunlara odaklanmak günahtır. Rabbim bu konuda Luka 17'ye bakmamız için beni yönlendirdiğini düşünüyorum. Bazen maddecilik hakkında konuşmaya başladığımda kendimi yüksek bir dağa tırmanıyormuş gibi hissederim. Luka 17. bölüm 26. ayetten başlayacağız. Bu ayetlerde İsa Mesih bu çağın nasıl sona ereceğinden söz ediyor. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini tam bunları yaparken yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı Ve hepsini dikkat ederseniz arada hiçbir zaman aralığı bir geçiş dönemi yok. İnsanlar tam bu eylemleriyle meşgulken yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. İsa Mesih'in burada sözünü ettiği yiyip içmek, evlenmek, evlendirilmek, tohum ekmek, almak, satmak gibi eylemlerin hiçbiri günah değildir. O zaman sorun nedir? Kişinin bu gibi eylemlere kendini kaptırması, bunların tutsağı olmasıdır. Bütün bunların ötesinde olanı görememesidir. Sanki salt gerçek bunlarmış gibi yaşamasıdır. Kişiyi bu durumdan yalnızca Tanrı'nın ruhu kurtarabilir. Şimdi de Yuhanna 16. bölüme geri dönelim. Yuhanna 16:8 ayetinde Tanrı'nın ruhundan şöyle söz edilir. O gelince dünyanın, yeni antlaşmada dünyadan ne kadar sıkça söz edildiğinin çok azınızın dikkatini çektiği kanısındayım. Aslında çok verimli bir çalışma konusu olarak sizlere önerebilirim. Kutsal Kitap dizini yardımıyla İncil'de dünya sözcüğünün geçtiği tüm ayetleri okuyup inceleyin. Ayetin tamamını okuyalım. O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünya gösterecektir. Bu ayette gerçek dinin dayanağını teşkil eden üç sonsuz gerçekten söz edilmektedir. Doğru olmayan her şey günahlıdır. Bu yüzden yaptığımız her şey ya doğruluktur ya da günahtır ve hepimiz yaptıklarımıza göre yargılanacağız. Bu günümüzde rağbet görmeyen bir gerçektir. Hümanizmin etkisindeki çağımız insanı yaşamı konusunda Tanrı'ya hesap vermek zorunda kalacağı düşüncesinden nefret eder. Fakat kutsal ruhun yönetiminde olduğumuz zaman onun aracılığıyla kendi duyularımızla kavrayamayacağımız bu sonsuz gerçeklerin farkına varırız. Kutsal ruh bizlere Tanrı'ya yaşamımızın hesabını vermek zorunda kalacağımızı gösterir. Dünyanın ruhu ise kişinin gözlerini bu gerçeklere karşı körleştirir ve anlamasını engeller. Bu dünyanın ruhunun 2. Petrus 3:3-4 ayetlerin açıklamasında değindiğim kendine özgü bir felsefesi vardır. Ayetleri okuyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkuların ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler. Ayette Grekçesi parousia olan Rabbin ikinci gelişinden söz edilmektedir. Dünyanın son günlerinde alaycı kişilerin ortaya çıkmasının bir kutsal kitap gerçeği olduğunu anlamak son derece önemlidir. Kutsal ayet gerçeğinin teyit edildiği bu durum cesaretimizi kırmamalı, aksine bizleri yüreklendirmelidir. Bu kişiler atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor iddiasının merkezde olduğu bir felsefeyi öne sürerler. Bu bir felsefedir. Kutsal ayetlere tamamen aykırı olan bir dünya görüşüdür. Bu felsefeye göre Tanrı asla müdahale etmeyecektir ve hiçbir zaman büyük bir değişim olmayacaktır. Eğer bilim adamı denilebilirse, Darwin adlı bir bilim adamı vardı. İleri sürdüğü kuram felsefenin mutlak temeli haline geldi. Aslında Darwinizmin ortaya çıkışı bir anlamda ayette sözü edilen bu dönemin başlangıcını belirlemiştir. Darwin kuramının özünde hiçbir zaman muazzam bir felaket meydana gelmediği, her şeyin çağlar boyunca hiç durmadan süre geldiği düşüncesi vardır. Açıkçası ben buna inanmıyorum. Ayrıca evrime de inanmıyorum. Bazı şeylerin geliştiğine, diğer birçok şeyin ise gerilediğine inanıyorum. İnsan ırkı esasında evrim geçirmemektedir, bozulmaktadır, iyileşmemekte, kötüleşmektedir. Geçmişte bir felsefeci olduğum dönemde bu kuramla bir süre ilgilenmek zorunda kalmıştım. İlginçtir ki imansız bir kişi olarak bile evrim kuramını kabul edememiştim. Özünde birçok çelişkiler vardı. Beni kutsal kitaba yönelten etkenlerden birisi de bu kuram olmuştur. O zamanlar kendi kendime en azından kutsal kitap evrim kuramından daha saçma olamaz diye düşünmüştüm. Kutsal kitabı okuduğumda çok daha mantıklı olduğunu anlamıştım. Bu felsefe günümüzde eğitim gören tüm öğrencilere benimsettirilir. Bu ülkede ya da batılı ülkelerin çoğunda eğitim görüp de bu kavramla beyni yıkanmayan öğrenci yoktur. Bunun kutsal kitaba uygun olmadığını söylemek zorundayız. Kutsal kitapta Tanrı'nın hiçbir görünür uyarıda bulunmaksızın, ansızın yargısını kullandığı çok sayıda çarpıcı müdahale aktarılır. Uyarılar Tanrı'nın peygamberleri tarafından kutsal ayetler aracılığıyla yapılmıştır. Şahsen içinde bulunduğumuz çağın en büyük yargının eşiğinde olduğuna inanıyorum. Şeytan ise insanları son ana dek cahil bıraktığı sürece daha sonra olacaklarla ilgilenmez. Bunun dışında bu felsefenin kiliseyi eylemsiz bıraktığı kanısındayım. Her şey olduğu gibi devam edecek gibi bir düşüncenin oluşmasına neden olmaktadır. Yani kilise de aynen olduğu gibi devam edecektir. Bizden köklü değişiklikler yapmamızı istemeyin. Biz böyle rahatız. Bu doğru öyle değil mi? Kilisenin rahatını bozan vaizin vay haline. Bu açıklamalarımla sizleri, kilisenizi ya da ilgilendiğiniz şey her neyse, onu etkileyen ruhu ayırt etmenize yarayacak bazı yollar göstermeye çalıştım. Şimdi bu ayırt edici farklılıkların üzerinden kısaca geçelim. Tanrı'nın ruhu, gerçeğin ruhudur. Dünyanın ruhu ise yalan ruhudur. Tanrı'nın ruhu, Tanrı'dan olanları açıklar. Dünyanın ruhu ise Tanrı'dan olanları anlayamaz, kavrayamaz. Tanrı'nın ruhu Mesih'e odaklanır. Dünyanın ruhu ise insana odaklanır. İnanç biçimi ise hümanizmdir. Tanrı'nın ruhu ruhsal ve sonsuza dek kalıcı olana odaklanır. Dünyanın ruhu ise kişinin duyularıyla kavrayabildiği geçici şeylere odaklanır. Tanrı'nın ruhu günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğu gösterir. Dünyanın ruhu ise bunların tümünü görmezlikten gelir ve gerçek saymaz. Felsefesi ise her şeyin olduğu gibi devam ettiğidir. Şimdi de dünyanın ruhundan kurtarılmanın sonuçlarını ele alarak bu paylaşımı bitirelim. Öncelikle Mesih'in egemenliğine bağlı olmalıyız. Bu dünyanın ruhuna kapılmış olan kişinin Mesih'in egemenliğine bağlı olabileceğine inanmıyorum. Çok önemli bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayet Yuhanna 18:36'dır. Pilatus İsa'ya kral mısın diye sorar. İsa Mesih 36. ayette şöyle yanıt verir. Benim krallığım bu dünyadan değildir. Yani bir kralım ve krallığım var ama krallığım bu dünyadan değildir. Bu dünyanın kabul ettiği tür bir krallık değildir. Farklı bir kaynağı vardır. Şimdi Matta kitabını açalım ve İncil'in başında Tanrı'nın egemenliğine yapılan muazzam vurguya bakalım. Geçen yıl egemenliğin sevindirici haberi konulu bir dizi vaaz vermiştim. Bu sevindirici haber Rabbin müjdesidir. Vaazlarımda 7 bildiriye yer vermiştim ve bu sayının 21 bildiriye çıkabileceğine hiç inanamazdım. Bunları size kısaca özetleyeceğim. Matta 3:1-2'yi açalım. Burada İncil'in ve İsa Mesih'in hizmetinin giriş kısmı yer alır. Rabbin yolunu vaftizci Yahya hazırladı. O günlerde vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Bu giriş bildirisidir. Gelecek olan bir egemenliğin bildirimidir. Bizlerse müjdeyi budadık. Onu Tanrı'nın egemenliğinin müjdesi değil, sadece müjde olarak adlandırıyoruz. Müjdecilerin çoğuna müjdenin ne olduğunu sorarsanız şuna benzer bir yanıt alırsınız. İsa Mesih'e günahlarımızın bedelini ödemek üzere çarmıhtaki ölümüne ve dirilişine iman ederek kurtulabilirsin. Günahların bağışlanabilir, sonsuz yaşama sahip olabilirsin ve öldüğünde cennete gidebilirsin. Bu elbette harika bir haberdir. Fakat ilk dönem kilisesinin vaaz ettiği müjdenin tamamı değil, sadece bir parçasıdır. İlk dönem kilisesi, gelmekte olan Tanrı'nın egemenliğini müjdeliyordu. İncil'in tamamında İsa Mesih'in bir kral olduğu, onun bir krallığa sahip olduğu ve bizim sorumluluğumuzun da bu krallığın müjdesini duyurmak olduğu gerçeği vurgulanır. Şimdi Matta 4:17'yi okuyalım. O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı. İsa Mesih bu çağrısıyla vaftizci Yahya'ya büyük bir övgüde bulunur. Çünkü çağrısı Yahya'nın bildirisiyle aynıdır. Ardından Matta 4:23'e bakalım. Burada Mesih'in hizmetine başlaması anlatılıyor. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Tanrı'nın kendi sözünü belirtilerle onayladığına inanıyorum. Eğer bizler onun egemenliğinin müjdesini duyurursak, o bunu belirtilerle, harika işlerle ve mucizelerle onaylayacaktır. Kişisel inancım şu ki, Tanrı'nın egemenliğinin geldiği yerde günaha ve hastalığa yer yoktur. Tanrı'nın egemenliği her ikisini de dışarı atar. Ve görürsünüz ki, onun egemenliğinin müjdesinin duyurulduğu her yerdeki tüm hastalar iyileşmiştir. Şahsen Tanrı'nın egemenliğinin müjdesini bir topluluk olarak bütünüyle kucaklaması halinde o kilisede hasta insan kalmayacağına inanıyorum. Bizler yenileme günlerinde yaşıyoruz. Bu yenilenme ruhun armağanlarının ve hizmet armağanlarının yenilenmesidir. Yenilemenin önemli bir yönü ise duyurduğumuz bildiridir. Bu bildiri Tanrı'nın egemenliğinin müjdesidir. Devam ediyoruz. Matta 6:10'da Rabbin duası şöyle başlıyor. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Bunun ardından ilk dileğimiz nedir? Egemenliğin gelsin. Burada her şeyden önce, yani günlük ekmeğimizi, bağışlanmayı, kötü olandan kurtarılmayı istemeden önce, Tanrı'nın temel amacı olan egemenliğinin gelmesine uygun bir şekilde dua etmemiz gerektiğini görüyoruz. Milyonlarca Hristiyanın her hafta bu duayı etmesine rağmen ne için dua ettiklerinin farkına varamamış olması şaşırtıcıdır. Onlar Tanrı'nın egemenliğinin yeryüzüne gelmesi için dua ederler. Ardından şöyle dua ederiz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Böylelikle kendimizi Tanrı'nın amacına uygun bir çizgiye getirerek kendi isteklerimizi de bu amaca uyarlarız. İsteğimiz Tanrı'nınkiyle aynı çizgiye gelir ve ona teslim olur. Ardından ona dileklerimizi sıralamaya başlayabiliriz. Bu dileklerimizi ancak kendimizi Tanrı'nın amacı ve iradesiyle aynı çizgiye getirdikten sonra sıralayabiliriz. Matta 6:33 ayetinde ise nasıl yaşamamız gerektiği bildiriliyor. İsa Mesih şöyle dedi. Siz önce onun egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. Yaşamımızın en büyük önceliği nedir? Tabii ki Tanrı'nın egemenliği. Önceliğimiz ne kişisel arzularımız, ne rahatlığımız, ne de endişelerimizdir. Sadece onun egemenliği ve doğruluğudur. Onun egemenliği olmadan doğruluk da olamaz. Doğru insanlar yalnızca İsa'nın egemenliğinde olanlardır. Diğerleri ise asidir. Çok dindar, dillerde konuşan, vaftizci, karizmatik ya da katolik olabilirler ama yine de birer asidirler. Ve bir asinin doğru olması mümkün değildir. Tanrı'nın egemenliğinin dışında bir doğruluk yoktur. Matta 10:5'e geçelim. Bu ayetlerde İsa Mesih'in ilk öğrencilerini gönderdiğini görüyoruz. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin hiçbirine uğramayın. Duyuru önce sadece İsrail ulusuna yapılmıştı. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamları temiz kılın, cinleri kovun. Egemenliğin bildirisi işte budur. Bu bildiriden egemenliği çıkardığımızda ona eşlik eden, onu tamamlayan doğaüstü onaylamayı da çıkarmış oluruz. Paulus 1. Korintliler 4:20'de şöyle der. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil, güçtedir. Şimdi de Matta 24:14'e bakalım. Bu ayette ne anlatıldığını kaçınız biliyor acaba? Göksel egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak ve son o zaman gelecektir. Kilise görevini yerine getirmeden sonda gelemez. Çağın sonuna dek Tanrı'nın egemenliğinin müjdesi bildirilecektir. Bu görevi yerine getirmeye üstlenmiş bulunuyoruz. Eğer bu dünyanın ruhunun etkisi altında kalır, çağın gidişatına ve maddesel kaygılara kapılırsak, Tanrı'nın egemenliğine bağlı olamayız. Çünkü bu ikisi birbiriyle çelişir. Bu yüzden İsa Mesih ilk vaazında, tövbe edin, kendi yolunuzdan Tanrı'nın yoluna dönün der. Kendinizi Tanrı'nın amacına adayın. Tövbenin meyvesi budur. Bu dünyanın ruhundan ya da dünyadan kurtarılmanın ikinci sonucu ise şeytanın yalan ve düzenlerinden özgür kalmaktır. Şeytanın tüm dünyayı aldattığını unutmayın. Dünyanın ruhuna bağımlı olanların tümü de şeytanın aldatıcılığının tutsağıdır. Bu duruma bir örnek olarak medyayı gösterebilirim. Bizler Rusların beyninin yıkandığını sanırız. Oysa aynı durum Amerikalılar için de geçerlidir. Amerikalıların beynini yıkayan etken medyadır. Ne düşündüğümüz, ne konuştuğumuz medya tarafından belirlenir. Eğer bir konuyu gündemin dışında tutarlarsa bundan haberimiz bile olmaz. Yeryüzünde hiç duymadığımız birçok önemli ve heyecan verici olay meydana geliyor. Güney Afrika'daki ırkçılık sorununu medyada sıkça duyuyoruz. Diğer yandan 3 milyon Hristiyan orada toplanarak dua etti. Ama bunun haberini hiçbir zaman almadık. Vahiy 13'te çizilen küçük bir tabloyu size açıklamak istiyorum. Medyaya gereğinden fazla ilgi gösterirseniz, imanınızı korumanın sizin için zor olacağını söylemeliyim. Siz belki bunu başarabilirsiniz ama ben başaramam. Dünya haberlerine kulağımı elbette tıkayamam ama bu haberi nasıl aldığıma dikkat ederim. Televizyon izlemenin zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bir sürü alakasız ve önemsiz haberin arasında bir de reklamları izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Haberi başka yollardan almaya çalışıyorum. Ruth'la birlikte haftalık haber dergilerinden birkaç tanesini alırız. Gerek duyduğumuz haberlerin çoğunu bu dergilerde bulabiliyoruz. Ayrıca bu haberler bir anlamda elenmiş, arındırılmış oluyor. Yani az bir bilgiye erişebilmek için uzun uzadıya basma kalıp şeyleri dinleyerek zaman kaybedilmiyor. Bu dünyaya ait bir diğer gerçekse engin bir bilgi denizine yavaş yavaş batmakta olduğumuzdur. Diğer insanları bilmiyorum. Ama eğer masama gelen postaların hepsiyle tek tek ilgilenmek zorunda kalsaydım, başka bir şey yapmaya, hatta yemek yemeye ve uyumaya bile zamanım kalmazdı. Benim durumum belki biraz olağanüstü sayılabilir ama birçoğunuz posta alıyorsunuz. Masanızın üzerinde posta, evrak ve türlü bilgiler yığılabilir. Bunları elemek yerine altında ezilebilirsiniz. Ne dinleyeceğiniz, ne okuyacağınız ve zamanınızı neye harcayacağınız konusunda son derece seçici olmalısınız. Önceliğin daima Tanrı'nın egemenliğine verilmesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu arada herkesin Ruth'la benim gibi yaşaması gerektiğini söylemiyorum elbette. Bizler biraz garip insanlarız, ben bu gerçeğin farkındayım. Yani bu konuda yeterince gerçekçiyim. Herkes Derek gibi olmalıdır demiyorum. Sizlere sadece bu dünyanın ruhunun ve medyanın yaşamınızı ne kadar etkilediğini kontrol etmenizi öneriyorum. Bu, özünde sağlıklı olmayan bir etkidir. Bu etkinin büyük bir kısmı bu dünyanın ruhundan kaynaklanır. Şimdi de Vahiy 13'teki tabloyu size açıklamaya çalışacağım. Burada Mesih karşıtı ve sahte peygamber betimleniyor. Bu arada ben bu olayın henüz gerçekleşmemiş olduğuna inanıyorum. 13-12 ayetinde sözü edilen ikinci canavar sahte bir peygamberdir. Birinci canavarın yani Mesih karşıtının bütün yetkisini onun adına kullanıyor. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşmiş olan birinci canavara tapmaya zorluyordu. Gördüğünüz gibi ortada sahte bir tanrıya tapmamız için bize baskı yapan bir güç var. 13. ayeti okuyorum. İnsanların gözü önünde gökten yeryüzüne ateş yağdıracak kadar büyük mucizeler yapıyordu. Bu arada sizi uyarmak istiyorum. Doğaüstü olayların tümü Tanrı'dan değildir. Doğaüstünün iki kaynağı vardır. Birincisi Tanrı, diğeri ise şeytandır. Sizlerin bu ikisinin arasındaki farkı ayırt edebiliyor olmanız gerekir. 14. ayette devam edelim. İlk canavarın adına yapmasına izin verilen mucizeler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanmış ama sağ kalmış olan canavarın onuruna bir put yapmalarını buyurdu. Kendisine canavarın putuna yaşam soluğu vererek onu konuşturmak ve ona tapmayanların hepsini öldürtmek üzere güç verildi. Başka bir anlatımla bir genelleme yaparsak, şeytanın putunu yapmamız ve beden almış şeytana tapmamız için bizleri hazırlayan kötü, aldatıcı ruhsal bir güç var. Şimdi siz belki de ama bunlar kelimesi kelimesine olmayacak diye düşünebilirsiniz. Dilerseniz o konuya hiç girmeyelim. Ama anlatmaya çalıştığım bir şey var. Aslında bunu ben kendim düşünmedim, bir başkası tarafından bana önerildi. Günümüzde Amerikan medyası bir anlamda bu sahte peygamberin bir ön izlemesidir. Medya bizleri yönlendiriyor, ayartıyor ve kendi standartlarını kabul etmemiz için ikna ediyor. Böylece de bizleri sahte olan bir şeye tapmaya hazırlıyor. Ben bu durumu çok açık biçimde görebiliyorum. Anımsarsanız büyücülük konusunu işlerken amaçlı yönlendirme, manipülasyon, gözdağı verme ve baskı kurarak hakim olmaktan söz etmiştik. Medyanın büyük bir kısmı amaçlı yönlendirme yapar. Reklamcılığın özü de budur. Aslında yeni bir otomobile ihtiyacınız yoktur. Buna rağmen yine de gerçekten ihtiyacınız varmış gibi bir hisse kapılırsınız. Eğer reklamcılık eğitimi alırsanız bu işin büyük kısmının büyücülük ve insanları amaçlı yönlendirme olduğunu görürsünüz. Yönlendirilmeye öylesine alıştık ki bunun farkına bile varmıyoruz. Eğer başka bir ölçüde, başka bir kaynağa sahip değilsek aldanmaya ve aldatılmaya mahkum oluruz. Bu diğer ölçüt Tanrı sözüdür. Ben İsa Mesih'in geri geleceğine inanıyorum. Onun yolunu hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğuna da inanıyorum. Kutsal kitabın bunu öğrettiğine inanıyorum. İsterseniz buna tanrı bilimde diyebilirsiniz. Ama kutsal kitap çalışması yapmıyorsam ve dua etmiyorsam tanrı bilimin benim için fazla bir gerçekliği olamaz. Yani benim açımdan bir öğreti olarak geçerli olur ama yaşamamı yönlendiremez. Kişinin yaşam tarzını etkilemeyen bir öğretinin ne yararı olabilir ki? Birçok farklı kaynaktan gelen ve bizi putperestliğe yönlendiren muazzam bir baskı altındayız. Eğer uyanık olmazsak aldatılabiliriz. Ben de aldatılabilirim. Şahsen bunun farkındayım ama Rab korkusuyla yürüdüğümü söylemeliyim. Rabbim beni hile ve düzenlerden koruyacağına güveniyorum. Eyüp 34:3 ayetinde şöyle yazılıdır. Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa, kulak da sözleri sınar. İşittiğini tartacak, doğruyu seçecek bir kulak geliştirmeyi öğrenmeliyiz. İsa Mesih işitme konusunda iki şey bildirir. Birincisi Markos 4:24'te yer alır. İşittiklerinize dikkat edin. Diğeri ise Luka 8:18'de yer alır. Nasıl dinlediğinize dikkat edin. Yani her şeye kulak vermeyin, seçici olun. Örneğin ağzınıza aldığınız şey acı ya da çürükse hemen tükürürsünüz. Aynı şeyi işittikleriniz için de yapmalısınız. Bizleri düzenli olarak aldatmaya amaçlayan güçler bulunmaktadır. Bana göre eğer çoğunluğun izlediği yoldan giderseniz sonunda aldatılırsınız. Bu dar bir görüş olabilir ama zaten izlediğimiz yol da Matta 7:14'te söylendiği gibi dar ve çetindir. Bu dünyanın ruhundan kurtarılmanın üçüncü sonucu ise aslında bu sonuçların hepsi birbiriyle yakından bağlantılıdır. Dünyanın putlarına yani ilahlarına boyun eğmeyi reddetmektir. Bu putlardan bazıları şunlardır. Başarı, şöhret, servet, güç, zevk, konfor ve alışılmış düzenin verdiği rahatlık duygusu. Günümüzde kilisenin aslında iki puta taptığını söyleyebilirim. Bunlar konfor ve rahatlıktır. Tanrı sözüne dair herhangi bir öğretiyle karşılaştıklarında bunu ancak rahatlarını bozmaması koşuluyla uygularlar. Modern Amerikan yaşam tarzı ise konfor ve rahatlık öğelerini diğer uygarlıklardan çok daha yüksek bir düzeye çıkartmıştır. Bunların hepsi de puttur. İsa Mesih bizlere işinize geldiği sürece ya da rahatınızı bozmadığı sürece beni izleyin demez. Kendi yaşamımda şunu gözlemledim. Tanrı ne zaman beni bir hizmette kullanmak istese bu durum çoğunlukla rahatımla ve konforumla kesişir. Aslında bir genelleme yaparsam Tanrı bu iki puta boyun eğmeyi reddetmemden sonra hizmetimi bol bol bereketler. Şimdi bir süreliğine Daniel 3:16-18'e bakalım. Nebukadnezar'ın öyküsünü hepiniz biliyorsunuz. Gördüğü düşün yorumlanması üzerine kendisi için som altından muazzam bir heykel yaptırır ve herkese hepiniz bu heykelin önünde yere kapanıp ona tapınacaksınız diye buyurur. Mutlak güce sahip bir hükümdardır ve insanları ikna etmenin yolunu iyi bilir. 15. ayeti okuyorum. Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Bu bence şeytanın klasik bir ikna etme yöntemidir. Birçok çalgının duyularınızı aynı anda güçlü bir şekilde etkilemesi gibi. Oysa Tanrı halkını harekete geçirmek istediğinde genellikle tek ve güçlü bir ses çıkaran çağrı borusunu kullanır. Duyularınızın bu çok çeşitli etkilere ve etkileşime bir anda açık kaldığı durumlarda bunun gerisinde Tanrı'nın olup olmadığı sorgulanabilir. Nebukadnezar'ın çok büyük bir orkestrası vardı. İnsanlara orkestra çalmaya başladığında hepiniz yaptırdığım bu putun önünde eğileceksiniz diye buyurdu. Öyküyü zaten biliyorsunuz. Şadrak, Meşak, Abednego bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Ne muhteşem bir yanıt değil mi? Yani sizinle bu konuda tartışmayacağız, bizler kararımızı verdik diyorlardı. Ayeti okumaya devam ediyorum. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Yani Tanrımız bizleri kurtarabilir. Ama bizler ona bizi kurtarabildiği için hizmet etmiyoruz. O bizi kurtarmasa da putların önünde eğilmeyeceğiz diyorlardı. Kurtarılmış olan bu insanların öyküsünü duymak gerçekten harika. Ama şunu da eklemeliyim. Günümüzde hapishanelerde, çalışma kamplarında ve diğer yerlerde kurtarılmamış pek çok insan vardır. herkesin kurtarıldığını sanmayın. Asıl önemli olan soru şudur. Kurtarılmazsanız bile boyun eğmeyi reddetmeyi hala sürdürecek misiniz? Rusya'da sağlık durumları son derece bozuk, ailelerinden ve yakınlarından koparılmış, 15-20 yıldır hapis yatmış olan Mesih imanlarının öykülerini okuyorum. Bu insanlar bulundukları ortamlardan kurtarılmamışlardır. Onlar, biz asla boyun eğmeyeceğiz, eğilmeyeceğiz diyorlar. İşte bu dünyanın ruhundan kurtarılmanın sonucu budur. Boyun eğmeyeceğiz. İstediğiniz her türlü ilahı ya da düzeni yaratabilirsiniz. Duyularımızı her türlü ikna edici yöntemle etkilemeye çalışabilirsiniz. Ama biz bunların önünde eğilmeyeceğiz. Bizler tek ve gerçek Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Bizler Tanrı'nın egemenliğinin hizmetkarlarıyız ve O'nun egemenliği gelmektedir. İlk dönem kilisesinin çok ilginç bir özelliği vardı. Baskı ve zulüm altındayken bile asla özür dilemediler. Yani hiçbir zaman bir şeyler yanlış gitmiş olmalı yaklaşımı içinde olmadılar. Bize ne olursa olsun Tanrı'nın egemenliği gelmek üzere dediler. Elçilerin İşleri 17. bölümde Pavlus Selanik'e vardığında orada her zamanki gibi bir kargaşa vardı. İnsanlar suçlamaya başladılar ve şöyle söylediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler. Bizim için de aynı şeyi söyleyecekler mi kardeşlerim? Yoksa bizler dünyayla barışık bir şekilde mi yaşıyoruz? Bizler dünyayı alt üst etmiyoruz. Aslında onlar da alt üst etmemişti. Sadece olması gerektiği doğru konuma getirmişlerdi. Ama insanlar alt üst olmuş biçimde yaşamaya o kadar alışmışlardı ki doğru konuma getirildiklerinde alt üst olduklarını sandılar. Yani daima insanı üste, Tanrı'yı ise alta koyarak yaşamışlardı. Dünyanın düzeni budur. Daha sonra Elçilerin İşleri 17:7'de şöyle dediklerini okuyoruz. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek, bu İsa Mesih'in krallığının müjdesidir. Başka bir kral vardır. Siz de başka bir kral olduğuna inanıyor musunuz? Onun krallığına bağlı mısınız? Yoksa putların önünde mi eğileceksiniz? Bu hepimizin vermesi gereken bir karardır.